Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün bölümümüzün adı Naber 6. Naber serisini çok seviyorsunuz, ben de çok seviyorum. O genellikle geçmişten gelen şeylere, o anılara, o travmalara, bu yaşımda nedenini anladığımda, bu yaşımda uyandığımda, bu yaşımda yeniden değerlendirdiğimde neler bulduğumu anlattığım konular oluyor genellikle. Şimdi açıkçası bazı konuları size anlattığımı hatırlıyorum ama hangi bölümün ne içerdiğini çok net hatırlamıyorum. Bana sorsanız kitaplarımın da böyle sahne sahne neyi anlattığını size söyleyemem. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. İnsan sonradan hatırlamıyor gerçekten. Sadece kitap döneminde hatırlıyor ne yazdığını. Aynı öyle oluyor. Yani bu podcast'te de 148-149 bölüm falan oldu. Deseniz ki şu bölümde ne vardı? Bu bölümü çok seviyorum falan. Bu bölüm çok iyiydi. Ben hiçbir şey anlamıyorum böyle mesajlardan. Aşağı yukarı ne anlatmış olabileceğimi biliyorum sadece. Neyse, lafı çok uzatmadan Naber 6'ya giriş yapıyorum. Aslında podcast'te konuk almak istediğim bir arkadaşım. Dilan Bozyer'le bu hafta konuşuyorduk. Fotoğrafçı arkadaşım. Bence birçoğunuz biliyorsunuzdur Dilan Bozyer'i. Bilmeyenler de bir Google'larsa, Instagram'ından bakarsa çok kıymetli bir fotoğraf sanatçısıyla tanışmış olurlar. Dilan bu sektörde, bu sosyal medyada aslında hepimiz aynı anda, Dilan'ın da benimle aynı anda girdiğini düşününce hepimiz böyle bir okulun ilk dönemi, ilk mezunları gibi geliyoruz bana. Dilan da işte o ilk mezunlardan, ben de onlardan biriyim. Ve Dilan'la tanıdığımız herkes, aynı zamanda tanıdığımız, aynı zamanda ortalıklarda çok gözüken ve aynı zamanda yok olan ama hayatımızda hepimizin de hayatından bir şekilde geçmiş olan, farklı etiketleri olan insanlar. Geçen gün Dilan'ın bir paylaşımında bir ortak tanıdığımız bir erkeği gördüm. O dönem popülerdi. O dönem Twitter'da zaten Twitter'daydık hepimiz. Instagram'da falan değildik. Ve Twitter'da yazdık. Arkadaşlarımızla çok birbirimizi tanıyorduk ve bir uç insan olduğumuz için de herkes birbirini gerçekten tanıyordu. Ve çoğu da müzik yapmaya çalışıyordu. İşte tweet atıyorduk bilmem ne. Zaten hepimizin gerçek işi gücü vardı falan filan. Neyse, bu ortak arkadaşımızla böyle bir laflıyoruz. Bu kişi erkek, daha önce söylemiş miydim? Ama böyle hiç tipim değil. Hiç alakam yok. Sadece bazılarının sosyal medyadaki varlığı karizmatiktir ya, onunla konuşmaktan hoşlanırsın, iletişiminin olmasından. Çünkü ondan bir şeyler öğreneceğini düşünürsün ama hiçbir zaman onunla buluşayım, buluşur muyuz, bir şey de söylemedi, biz buluşalım. Ya hiç böyle olmaz, hiç flört etmezsiniz ya, bazı böyle bir ayarı vardır bazılarıyla konuşmanızın. Bu kişiyle de öyleydi. Hatta bir tane partide, ne partisi olduğunu hatırlamıyorum ama Dilan bizim ortak arkadaşımızdı. Onunla da. Dilan'sa da benim arkadaşım ama o kişiyle de ortak arkadaşlarımızdan bir tanesi. Dilan'ı görünce dedim hadi işte bilmem kime fotoğraf atalım dedik. Konuşunca sen de tanıyormuşsun, ben de işte konuşuyorum çok tatlı bilmem ne falan. Bir süre sonra ben spordayım. Hiç unutmuyorum o anı. Spordayım ve böyle pilates dersinde mi neydim. Çünkü tansiyonum falan düşmüştü arkadaşlar. Bir tane çok çok çok yakın arkadaşım, çok eski arkadaşım yani bu işlerin de çok öncesinde ta televizyonlardan falan tanıştığım arkadaşım bana dedi ki sen dedi bunu nereden tanıyorsun? Dedim ki ne mi internetten tanıyorum, hani konuşuyoruz arada bir. Dedi ki dün bizdeydi, benim de ev arkadaşımın arkadaşı ve dedi ki ha French hoca mı? Asun'un arkadaşın mı? Bana garip garip fotoğraflar atıyor ya. Bana garip garip fotoğraflar atıyor mu? Ya bu nasıl garip garip fotoğraflar atıyor olabilirim sana? Dilan'la sadece bir selfie'mizi gönderdik. Ben bir tane daha fotoğraf atmadım. Garip garip fotoğraflar atıyor. Düşünsenize çok yakın bir arkadaşınız olmadığını bu kişinin. Bu kişinin herhangi biri olduğunu düşünsenize. Garip garip fotoğraflar attığımı söylüyor. Beni tanıdığını söylüyor. Ortak arkadaşımız olduğunu. Yani benim onun peşinden koştuğumu ve onu tavlamaya çalıştığımı falan herhalde ima etmeye çalışıyor. O zaman bunu duyduğumda arkadaşım dedi ki böyle söyledi. Nasıl garip foto? Baktın mı? Ne atmışım? Çok merak ettim dedim. Baktın mı? Yok yani ama ben seni uyarmak istedim. Böyle bir şey söyledi. Ben de çok şaşırdım. Böyle biri olmadığın için falan filan dedi. Ve ben bu kişiyi her yerden engelledim anında. Ve sonra benim engellediğimi nasıl anladığını hatırlamıyorum. Bu detay aklımda kalmamış. Bana iMessage'dan mesaj attı. Dedi ki ne oldu? Kimden ne duydun? Kim ne dedi? Bilmiyorum ama bana bir şey sormanı isterdim. Ne duyduysan, ne olduysa belli ki çok kızmışsın falan filan. Ben de ya cevap vermemişimdir ya da çok ters bir cevap vermişimdir ve konuşmamız orada bitti. Yani benim kafamda bana iftira atan bir eziğin tekine dönüştü. Yani o bir şeyler öğrenebileceğini zannettiğin o karizmatik adam gitti. Çok başarılı, çok hani iyi bulduğun, ne bileyim kaliteli, cool bulduğun kişi gitti. Yerine varoşun, eziğin, önde geleni geldi. Açın, aç köpek. Şu anki aklım olsaydı ne yapardım biliyor musunuz? Funda bu kadar büyümüş olsaydı. Funda daha o zaman kaç yaşındaydı ya? 25, 26 yaşındayım falan, tamam mı? 12 sene geçmiş, iddialı. Şu an olsam ne yapardım? Bunu duydum ya, hemen o kişiyi arardım. Sen benim hakkımda sağda solda ne konuşuyorsun? Sen bana bir baştan anlat bakalım. Çünkü ben bir şeyler duydum. Bunları bir merak ediyorum derdim. Yüzleşirdim. Benim hakkımda konuşabilecek durumda değilsin. Bu çok kolay, biri hakkında olur olmaz şeyler söylemek. Ben de söyleyebilirim bunu derdim. Sana da çok kolay iftira atılır. Hani hatta ben atarsam herkes daha kolay inanır diyebilirdim. Çünkü çok popülerdim gerçekten. Yüzleşirdim, hesap sorardım. Bir daha benim hakkımda asla konuşamayacak duruma getirirdim onu. Bir de üstüne arkadaşıma da nelerin olduğunu screenshotları halinde suç olup olmamasını umursamayarak gönderirdim. Ve onun gözünde de bunu yalancı çobana çevirirdim. Çünkü yalancı çoban. Bunları yapardım, yüzleşirdim onunla. Bir daha mesela eskiden insanlar bana kötülük yaptığında bir daha adını almıyordum. Sanki böyle adını 3 kere anarsam yanıma geliyor ruh gibi. Sanki herhalde böyle düşünüyordum. Onun enerjisine etkilenmek istemiyordum falan herhalde, bilmiyorum. Ama şimdi tam olarak ne yaptığını, ne kadar kalitesiz bir insan olduğunu herkese anlatırdım biliyor musunuz? Hiç durmazdım. Ay, herkese anlatırdım. Sağda solda. Sen mi benim hakkımda konuşuyorsun? Ben de senin hakkında konuşuyorum o zaman. Çünkü sen benim hakkımda olmayan bir şey konuşuyorsun. Ben senin hakkında yaptığın bir rezillikten bahsediyorum. Ve insanların da seninle konuşurken dikkatli olması gerektiğini önermek üzere bu konuşmaları yapıyorum. Böyle yapardım biliyor musunuz? Çok güzel. Yani o Funda var ya, o intikamı ne alırdı ne alırdı. Yüzleşe yüzleşe. Dilan bu kişiyle alakalı bir şey yayınlamıştı. Ama böyle çok hani şey, canımdır, arkadaşımdır, aman herkes el atsın gibi bir şey değil. Böyle hani zorunda kalmış gibi. Ben de Dilan'a mesaj attım. Dedim ki bu benim, dedim, yetişkinlik travmam. Bu yetişkinlik travması şeyini de terapistinden çorladım. O bazen böyle şey yapıyor. Başıma şöyle bir şey geldi diyorum. Diyor ki yetişkinlik travması da çok zor ya. Bazen öyle diyor. Yetişkinlik travmasıydı gerçekten bu ama benim için. Çünkü benim hayatımda erkeklerle, konuştuğum insanlarla ne olursa olsun, ilişkimiz ne kadar ileri boyutta olursa olsun asla hiçbir şekilde yanlış anlaşılmaya mal vermemesine çalışmak, sürekli kendimi kollamak, sırtımı kollamak. Yani buna gerek var mı ya? Bana bunu hissettirmeye, beni bu şekilde korkutmaya, herkesi en baştan, bundan her şey beklenir, herkes aslında özünde çok kalitesizdir diye düşündürmeye, senin hakkın var mı ya? Sen kalitesizsin diye. Hayatıma senden sonra giren herkes, konuştuğum herkes bir anda en baştan kalitesiz oldu. Bu çok büyük haksızlık bir kere. Neyse, Dilan'a bunu anlattım. Bu bana ne yaptı biliyor musun? Böyle böyle konuşmuş dedim. Ya evet dedi, hepimizin arkasından konuşmuştur o dedi. Ama dedim, şu anda şöyle bakıyorum mesela. Arkadaşlarımın yanına gidip benim hakkımda konuşması beni o ortamda kabul edilebilir olması için ortaya koyduğu bir bağlantı gibi geliyor. Yani benim ona garip garip fotoğraflar attığım yalanı mesela, onun masaya koyduğu eğlenceli bir anı, dikkat çekecek bir şey. Çünkü kendiyle ilgili anlatacak o kadar hiçbir şey yok ki, o kadar sıkıcı, o kadar başarısız bir hayatı var ki benim ona mesaj atmış olma ihtimalim onu bir anda eğlenceli ve ilgi çekici biri yapıyor. Ve beni referans göstererek kendini dinletiyor. Ve benimle mesajlaşmış olması onun için bir anı. Anı, düşünsenize, bir anısı var ya benimle. Ama ben hiç kimseye "ay ben bununla mesajlaşıyorum" demiyorum. Niye diyeyim ki? Ne münasebet? Niye diyeyim ya? Bir de hayatımda önemli bir yeri de yok yani adamın. Ama demek ki ben onun hayatında ne kadar önemli, ne kadar havalı bir yerdeymiş. Böyle söyledim. Dilan dedi ki hakikaten ya dedi. Of, o da dedi ne Teoman olmaya çalıştı çalıştı, hiçbir şey olamadı. Şimdi kenarda oturuyor. Ya işte bu kadar küçük küçük hesaplarla, bu kadar reklamın iyisi kötüsü olmazlarla, bilmem nelerle gündemde, insanların aklında, insanların hayatında, salonunda kalmaya çalışırsanız başınıza gelecek olan şey maksimum başarısızlıktır. Çünkü sen kendi başarılarınla, kendi işinle, gücünle meşgul olman gerekirken insanları kullanarak insanların ününü, sana göre karizmasını, sana göre havalı olmasını, popüler olmasını kullanarak kısa yoldan bir popülarite elde etmeye çalışırsan elinde kalan koca bir sıfır olur. Çünkü sen onu yaparken başka insanlar çalışmakla meşguldür. Çalışan insanlar da yol alıyor. Sen ne yapıyorsun? Hiçbir yol almamışsın. Biz hala varız. Sen neredesin? Garip garip mesaj atanların var mı acaba? Çok merak ediyorum. Neyse, yani bu olay bana çok koymuştu. Bunu tekrar düşünmek, adını her gördüğümde bunu hatırlamak ama bunu şu ana kadar hiç Dilan'a anlatmamış olmak çok garibime gitti. Sonra Dilan da bana ya dedi sen de geçen gün bilmem kimi paylaşmışsın ama dedi o da pek matah biri değildir dedi. Aa biliyorum dedim. Hiç matah biri olmadığını, iyi kalpli biri olmadığını çok iyi biliyorum. Kim iyi kalpli değilse ben onun iyi kalpli olmadığını bilirim arkadaşlar. Hiç kimseyi iyi zannetmem. Ama bunda karşı tarafında bir payının olduğunu düşünürüm. Mesela çok seri aldatan, bir sürü kızı peş peşe onu onunla, öbürünü onunla aldatan bir adamdan konuşuyordu. Ya dedim ki şimdi ben bunun dersini hayattan çok önce aldım. Çok çok çok önce. Neyse ki çok şükür ki. Evet yani ben de çok derin yaralar bıraktı. Ama iyi ki de o zaman bitmiş. Çünkü şu yaşta bunu kabul etmek istemezdim. Bence hepimiz de zaten o tuzaklara o yaşlarda düşüyoruz. 20'ler işte böyle yaşlar. O yüzden hiç özlemiyorum. O zaman şöyle şeyler oluyordu ya. Mesela bir erkeği daha başarılı, daha hani popüler, daha bir şey yapmak için elinden tutuyordun ve onun tahtını yapıyordun ya, tahtını. Yani sen onu alıp bir yerlere getirmeye çalışıyorsun. Herkese sen tanıştırıyorsun. Bir menajeri oluyorsun. Asistanı oluyorsun. Her şeyi oluyorsun onun bir anda. Bir o kız arkadaşı olmakla kalmıyorsun. Onu yüceltmeye çalışıyorsun. Bir yandan da sen daha çok parladığın için yanındaki kişi senin ışığınla parlamaya çalışırken aynı zamanda sana karşı çok büyük bir düşmanlık besliyor. Bu arkadaşlarımızla da oluyor, erkek arkadaşlarımızla da oluyor. Bu noktada bir sevgi, aşk kalmıyor. Burada bir rekabet kalıyor. Yani kendini güçlü hissetmeyen, olmuş hissetmeyen, başarılı hissetmeyen bir adamın yanında sen başarılıysan eğer ve onu da senin kadar, belki de senden fazla başarılı yapmaya uğraşırsan kendin için bir düşman yaratıyorsun demektir. Çok büyük bir düşman. Çünkü kimse borçlu olduğu insanı sevmez. Kimse. Birini çok borçlandırırsanız ondan çok büyük bir kazık yersiniz. Bu hiç kimsenin size anlatmadığı ama yaşayarak mutlaka öğrendiğiniz bir hayat dersidir. O yüzden kimseye o kadar çok emek vermeye, bulunduğu konumu, başarısını o kadar büyütmeye gerek yok. Çünkü karşınızdaki yaptığınız iyiliğin karşısında eziliyor. Eziliyor ve size çok büyük bir kötülük yapıyor. Genellikle aldatıyor. Ben aldatıldığımı söyleyemem açıkçası. Yani şimdi böyle de iftira atmayayım. Ama ne zaman birine, ben genellikle arkadaşlarımdan yerim bu golü. Ama arkadaşlarımda gördüğüm şey hep buydu. Ne zaman birine, başarısız birini iyi hissettirmeye çalışırsan, ne kadar çok şey vermeye çalışırsan o bir anda şımarır. O şeyi çok hak ettiğini düşünür. Zaten senin hiçbir şey hak etmeden hazıra konduğunu ve kendisinin hak ettiği halde bir kader mahkumu olduğunu düşünür. Ve size gereken dersi vermek üzere cezalandırır. Dolayısıyla o erkek, bu Dilan'la bahsettiğimiz bir diğer hiç de iyi huylu olmayan bu erkek konusunda zaten gözlemlediğim ilişkilerinde kadınların onlar için yaptığı her şeyi görebiliyordum ve bunun sonunu da uzaktan baktığınızda görebiliyorsunuz. Bir ilişkinin içinde tabii ki birini çok sevdiğinde lafı mı olur yaptığın iyiliklerin, jestlerin, sürprizlerin lafı mı olur ya? Ama işte uzaktan bakınca görüyorsun, sonu belli oluyor o işin. Dolayısıyla Diana bir erkeğin daha konusunu kapatıp hayatımıza döndük. Bu aralar bir de şunu düşünüyorum mesela. İlk ilişkisi biten Funda'yı düşünüyorum mesela. İlk ilişkim benim, ben 16 yaşında mıydım, 17 yaşında mıydım, neydim? Ben okulla birlikte her zaman çalıştığım için staj yaptığım yerde de beni basın gezisine gönderiyorlardı. Ben her zaman, bakın, hayatın her anında çok aktiftim. Beni basın gezisine göndermişlerdi. O stajyer halimle basın gezisindeki ürkek kuş. Orada bir başka kanaldan gelen hayattaki ilk sevgilimle tanışmıştım ve çok aşık olmuştum. İlişkimiz 7 ay falan sürmüştü. Ve beni terk ettiğinde, yani gerçekten bitmesi gereken bir ilişkiydi. Aslına bakarsanız çok yürüyebilecek bir ilişki değildi. Aramızda 6 yaş vardı. Bu minik serçe kendinden 6 yaş büyük biriyle ilk sevgilisi. Neyse, beni terk ettiğinde dünyam kararmıştı. Ben bir daha bu kadar iyisini nerede bulacağım? Düşünsene, bu kadar iyisi dediğin 23 yaşında bir kameramandan bahsediyoruz. Ama çok tatlı bir insandı. Gerçekten çok çok iyiydi. Hala da her doğum günümüzü kutlarız birbirimizin. Bu hiç değişmez yani, hiçbir sene, 1000 yıl oldu. Dünyanın en tatlısıydı ama o küçücük, yani hayatta ilk kez terk edilmenin şokuyla bir daha kendinize gelemiyorsunuz. Ben bir daha nerede bulacağım? Çünkü sanıyorsun ki her, yani ilk gördüğün kişi hayatının aşkı. Bu değilse sıradaki hayatımın aşkıdır. Ulan bu da mı değil, bu da mı değil diye. Çok uzun bir süre ben çok böyle hayal kuruyordum, yazışınca bağlanıyordum, konuşunca çok böyle aramızda bir bağ kuruyordum ve konuşmamızın azalması bile benim için aylık acısına sebep oluyordu. O kadar saçma ki, ama çok hızlı bağlanıyordum. Ama bu yaşa geldiğimde şunu düşündüm, yani bu da kendimle ilgili fark ettiğim bir şey oldu. Karşımdaki aktif olarak hayatımda bir görev almadığında, bir yeri yok yani hayatımda, bana bir faydası yok. Benim onunla pek de anım yok. Hiçbir şey yok. Tamam mı? O kişiden mesaj beklemem. O kişinin mesaj atması veya atmamasıyla alakalı günümün güzel veya kötü geçmesi. Artık bunların hepsinin ortadan kalkması beni çok şaşırttı. İlişkilerle alakalı bu noktaya gelmek beni inanılmaz sevinirdi. Çünkü ben tam bir umutsuz vakaydım. Bu kadar hızlı bağlanan birini göremezsiniz. Yani ben o mesajlaşma, 3 gün mesajlaşıyorsun, 3 günlük mesajlaşma bittiğinde bile ben çok büyük terk edildim, yataklara düşüyorum aşk acısından falan. Ya böyle şey mi olur ya? Ne kadar abartılı yaşıyormuşum her şeyi, ne kadar böyle akıldan mantıktan uzak yaşıyormuşum. Şu anda biriyle hayal kurmam, yani onun benim hayatımda bir şey yapıyor olması lazım. Onun benim hayal kurmamı sağlıyor olması lazım zaten. Yani sağlamıyorsa, hiçbir uğraşı yoksa bununla ilgili, benim için sadece konuşmaktan keyif aldığım ve garip garip fotoğraflar gönderdiğim diyormuşum. Allah'ım ya Rabbim ya. O garip garip fotoğraflar lafı aklımdan çıkmıyor yani, çıkmıyor. Bakın, ilk duyduğum andan beri böyle beynimin içinde yankılanan bir şey. Bu hafta ben bunu terapimde sorayım. Unutmayayım, belki de söylemişimdir. O hatırlar, not alıyor ya terapistler. Neyse, yani hani bunu fark edince o fundayı böyle ağlarken, yatağa çaprazlama ters yatmış, böyle yüzüstü yatmış ağlarken kaldırıp, hiç öyle olmayacak biliyor musun? Kimlerle tanışacaksın? Kimler kimler olacak? Yani ağlıyorsun, ağla tabii, açılırsın ama hayat öyle değil işte. Çok çok uzun süre yalnız kalacaksın. Çok çok uzun süre insanları gözlemleyeceksin. Çok değişeceksin, çok büyüyeceksin. Hayatındaki gerçek ilişkinin, gerçek sevginin, gerçek bağlılığın, hayal kurulacak insanların ve kurulmayacak insanların arasındaki farkı, her şeyi o kadar iyi öğreneceksin ki bir gün hiçbir şeyi umursamayacağın noktaya, ilişkileri çok iyi yönetebildiğin bir noktaya, doğru yanlış, iyi kötü, her günde, her şekilde yüzleşebilecek cesareti bulmaya başlayacak. Yani iyiyi de söyleyebiliyorum, kötüyü de söyleyebiliyorum. Hani eskiden böyle arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarım da böyleydi gerçi benim. Böyle hep karşıdan bekliyorduk. Böyle sincap gibi bekliyorduk biz hep. Bekliyorduk öyle. Hep mesaj bekliyorduk. Geldi, geldi sevinç çığlıkları. Ya da işte mesaj. Günlerce mesaj bekleniyor. Attı mı atmadı mı? Attı mı atmadı mı? Ya kardeşim, işte hayat bunlar için şey olmuyor. Bir yerden sonra şu kafaya geliyorsun. Diyorsun ki ben mesela ya neye inanıyorum? Aslında bu çok net. Ben karmaya inanıyorum. Yani benim bir inancım varsa hayatta, bunun adı karma. Eden bulur. Ne ekersen onu biçersin. Özetle aslında bu. Karma yaratmaya ve bunun bedelini mutlaka ödemeye inanıyorum. Reenkarnasyona da inanıyorum. Ruhumuzun tekrar geleceğine dedim. Bana sorsanız benim inandığım tek şey bu açıkçası. O yüzden de her zaman iyi bir insan olmaya çalışıyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Karma yaratmamaya çalışıyorum. Yalan söylememeye, kimseyi aldatmamaya, kandırmamaya çalışıyorum. Dürüstlük çok ağır ve çok zor. Karşılanması gerçekten çok zor bir şey. Bu kadar dürüst olmak kimse tarafından iyi karşılanmıyor. Umurumda değil. Kimseye yalan söyleyecek kadar korkak değilim. Dolayısıyla yüzleşecek kadar cesareti bulduğunuzda bir daha o cesareti zaten kaybetmiyorsun. Ve buna inandığımda da bir yandan da şuna inanıyorum. Yazılmış bir şeyler var senin için. Bir bir kader planı var. Ve bu kader planında kimse yazılmış olan o olacak zaten. Sen istediğin kadar kendini parçala. Ona ağla, buna sızlan, bunun peşinden koş. Ne bir öbürüne tarot açtır, öbürüne işte haritana baktır. Yok yok kardeşim, bir kişi var ya da yok. Bilmiyorum, belki de bu dünyaya evlenmeye gelmemişimdir. Ya da uzun bir ilişki kurmaya. Benim bu dünyadaki görevim bambaşkadır. Ama varsa da var olan olacak yani. Yazılmış olan olacak, tamam mı? Yazılmamışsa da olmayacak. Bunu kabul etmenin rahatlığı ya, inanılmaz ya, inanılmaz. Belki de buna kendini bırakmak da ruhunu rahatlatıyor. Yani diyorsun ki ben bunu ne kadar çabalarsam çabalayayım olmayacak diyorsun. Belki de bu tembelliği de getiriyor. Ama ben buna teslim olmaktan yanayım. Çünkü bunun sonu her şeye isyan etmek. Her şeye ben, neden benim başıma gelmedi demek. Çünkü senin zamanlaman farklı. Senin kaderin farklı. Senin bu hayattaki görevin, duruşun, yerin. Ne bileyim, her şeyin farklı ya. O kadar saçma ki ya. Kimsenin evlenmek için ortak bir yaşı yok. Biri 20 yaşında evlendi diye ben geç mi kalıyorum? Ya da ben 40 yaşında evlendim diye sallıyorum. 20 yaşında evlenen çok erken mi evlenmiş oluyor? Ya hayır. Herkesin bir zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Bunu kabul ettiğimden beri müthiş bir huzurla doldum. İyiyim yani. İyi yaşıyorum, iyi yönetiyorum ilişkilerim. Ya da bu kadar psikolojiye hakim olduğumda bana şöyle geliyor. Mesela geçen gün, şimdi şöyle bir şey var. Beni dinleyen, takip eden çok fazla inançlı, kapalı, her dinden çok takipçim var. Her farklı farklı bir sürü dine inanan takipçilerim var. Ve çok şanslıyım ki herkes birbirine çok saygılı. Herkes. Çünkü dünyada tek bir din yok. Geri kalan dinlere mensup olan insanlar da var. Ve bunların birbirine olan saygısı benim için çok kıymetli. Bana olan saygısı, çünkü ben de onlara saygı duyuyorum. Ama bazen öyle cümleler kuruluyor ki aslında o cümlenin altı, o cümleyi üstünüze alınmamanızın, kırılmamanızın sebebi onu ona kurduran psikolojiyi anlamak oluyor. Bir kere bana çok nadir böyle şeyler olur. Çünkü ben şimdi oruç tutmayan insanın oruçla alakalı bir şeyi olmuyor aslında. Öyle bir takvimi olmuyor. Nasıl anlatırım bilmiyorum. Hayat senin için dümdüz devam ediyor. Başkaları için bir aylığına değişiyor. Ve onun için gündem tamamen değişmişken senin için gündem değişmiyor. Çünkü senin öyle bir şeyin yok. Öyle bir takvimin yok. Sadece bu kadar basit. O birine saygı duymak ya da atıyorum Paskalya'ya da saygı duyalım hep birlikte. Bu saygısızlıkla alakası yok. Bu sadece ben böyle yaşıyorum, o öyle yaşıyor. Onun takvimi öyle, bununki böyle. Bunun inancı böyle, bu böyle. Yani bu kadar basit, bu kadar düz. Bir tane konuşurken şey demişim. Bu sabah Şebo'yla kahvaltımız yoktu. Ama şimdi bir kahve içmek için buluşacağız. Bu da Ramazan'ın ilk günlerinden biri mi ne, öyle bir şeydi. Ben de gerçekten hani o an makyaj yaparken ya boş yapıyorsun zaten. Ne yapıyorsun ki, dünyanın en önemli sorularını cevaplandırmıyorsun. Ne yapıyorum? Ay çok sıkıldım, evde çıkayım falan. Bu kadar boş bir laftan bahsediyorum. Sabah da yapamadık, şimdi çıkacağız yapacağız. O yüzden bir yüzüme bir şeyler süreceğim falan diyorum. Bir tane mesaj zaten fake hesaptan. Şey diyor yani, özetle cümleyi tam hatırlamıyorum da. Çok havalı sanıyorsunuz siz de böyle. Oruç tutmuyorsun ya, çok havalısın. Tamam, en cool sensin. Ya bunu oruç tutmayan biri cool'luk olarak düşünmüyor. Çünkü yaşamında değişen bir şey yok. Tutma gibi bir seçeneği yok zaten hayatında. Yani tutmama gibi bir seçenek yok. Zaten tutmuyor. Çünkü herkes seninle aynı inanca sahip değil. Ve onunki de onun hayatı akıyor yani. Aynen devam ediyor. Ve sen eğer oruç tutmamayı havalı buluyorsan, bu senin için çok büyük günah mı desem? Bu beni çok üzen bir şey oldu aslında, biliyor musunuz? Oruç tutmak zorunda olduğunu bana gösterdi. Çünkü benim için bu ikisinin farkı, ne bileyim, bir insan nasıl bakar? Biri tutmuyordur, öbürü tutuyordur. Yani herkesin Müslüman olduğunu varsaymak, herkesin aynı dine, aynı inancı, aynı durumda yaklaştığını varsaymak çok acayip bir kafa. O kadar kalabalığız ki çünkü herkesin aynı şeyi düşünmesinin imkanı yok. Ama kendiyle aynı şeyi yapmayanı havalı bulmak beni çok üzdü. Demek ki memnun değilsin halinden. Çünkü ben senin yerinde olsam, inandığım şeyle gurur duyduğum için asıl havalı olanın benim yaptığım şey olduğunu düşünürdüm. Benim inançlı olan birçok insan var beni takip eden. İnançlı olanı herkesin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Yani havalı olanın kendi yaptığın şeyin olması lazım. Çünkü sen onu isteyerek kendi iradenle yapıyorsun. Bunu seçiyorsun. Oruç tutmayı seçiyorsun. İbadet etmeyi seçiyorsun. Havalı bir şey demek ki senin için. Doğru olan bu. Öbürünün havalı olduğunu düşünmek bana ne bileyim garip geldi. Paylaşmak istediğim şeyler bunlardı. Umarım size de bir şeyler düşündürmüştür. Belki yetişkinlik travmasıyla alakalı sizde de cevap bulması gereken bazı anılar vardı. Belki siz de onları düşünürsünüz. Belki birilerinin sizin hakkınızda bir anısının sizinle haberiniz bile olmayan bir anısının olması onun hoşuna gitmiştir. Bunu anlarsınız. Ve arkanızdan konuşulmuş gibi değil de referans olarak gösterilmiş gibi hissedersiniz. Aramızdan bu bölümden şimdilik bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.